Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. 13. bölüm. Evine geldiğinde Eve çok gergindi. Weinberg'un evinin altını üstüne getirmiş, kanıt toplayıcıların attığı her adımı yinelemişti. 3 saat boyunca Peabody ile birlikte tüm dolap ve çekmeceleri aramışlar ve telelin kayıtlarının izini sürmüşlerdi. Eve, gardıropta iki düzine, birbirinin tamamen aynı koyu renk takım elbise bulmuştu. Ayakkabılar o kadar parlaktı ki uçlarında kendi çatık kaşlarının yansımasını görmüştü. Bir de adamın inanılmaz sıkıcı müzik disk koleksiyonu vardı. Kilitli bir kutusu olmasına rağmen içindekiler pek de aydınlatıcı değildi. 2000 dolar nakit, 10 bin dolar kredi ve en sınır tanımaz ve açık saçık olanlarından geniş bir porno video koleksiyonu vardı. Bunlar bir adamın iç yüzüne dair bilgi verebilirdi belki ama katiline karşı elle tutulur bir ipucu olamazdı. Adam günlük tutmuyordu. Randevu defteri ise kişisel ya da profesyonel olarak yaptığı toplantıların içeriğine dair zaman ve tarih dışında çok az bilgi içeriyordu. Mali kayıtları düzenli ve titizdi. Tabii para ticareti yapan birinden de bu beklenirdi. Tüm gelir ve giderleri düzgünce kayıt altına alınmıştı. Buna karşılık Weinberg'un titiz yaşamının son 2 yıllık döneminde 2 ayda bir hesabından düzenli olarak yüksek meblağlarda nakit para çekilmişti. Bu ive, Selina'nın nasıl bu kadar iyi yaşadığına dair sağlam bir fikir vermişti. Bu meblağların hepsi kişisel gider olarak kaydedilmişti. Bu paraların son 2 yıldır ayda 2 kez düzenli olarak gece geç saatteki randevularla eş zamanlı olarak çekilmiş olması, Selina Cross'un tarikatı ile kesin bir bağlantı kurmaya yetmiyordu. Hanımefendinin adı hiç geçmiyordu. Adamsa boşanmıştı, çocuğu yoktu ve tek başına yaşıyordu. Bunun üzerine Eve kapıları çaldı, komşularla konuştu ve Weinberg'un sosyal biri olmadığını, pek az ziyaretçisi olduğunu öğrendi. Komşulardan hiçbiri de bu nadir ziyaretçileri tarif edecek kadar meraklı veya ilgili değildi. Eve'in eline midesindeki kötü duygu ve hayal kırıklığından başka bir şey geçmemişti. Weinberg'un Cross'un tarikatından olduğunu biliyordu şüphesiz. Adam çok ağır bir biçimde önce parasıyla sonra da hayatıyla bu önceliği ödemişti. Fakat Eve bunu kanıtlamanın yakınına bile yaklaşamamıştı. Ayrıca zihni elindeki işe değil başka bir yere odaklanmıştı. Eve yalnız başına evine dönerken Finney'in kızgın yüzüyle acı sözlerini zihninden bir türlü atamıyor, gerginliği perişanlığına karışıyordu. Eve biliyordu ki Finney'i yüzüstü bırakmaktan çok daha fazlasını yapmıştı. Onu kendisine öğrettiği yöntemleri kullanarak kandırmıştı, emirlere uymuştu, tam bir polis gibi davranmıştı. Eve görevini yapmıştı. Fakat bir arkadaş gibi davranmamıştı. Şakakları stresten zonkluyordu. Eve vefasını tartmış ve sonuçta yüreği yerine işini tercih etmişti. Soğuk demişti ona Finney. Bunu hatırlayınca gözlerini sımsıkı yumdu. Evet. Soğuktu. Eve kapıdan içeri girince kedi patisiyle dokundu. O hole geçerken bacaklarının etrafında sürünüp durdu. Önünde yürümeye devam ederek tökezlemesine yol açınca Eve alçak sesle küfretti. Birden bir kapıdan çıkan Somerset'le karşılaştı. Rourke size ulaşmaya çalışıyordu. Öyle mi? Ben biraz meşguldüm. Eve Galahad'ı sabırsızca ayağıyla iterek uzaklaştırdı. Burada mı? Şu anda değil, ona ofisinden ulaşabilirsiniz. Onunla eve geldiğinde konuşurum. Eve bir şeyler içmek istiyordu. Sert ve zihnini dumanlandıracak bir şey. Böyle bir destek aramanın tehlikesini ve zayıflığını fark edince durdu ve ters yöne yürüdü. Başka biri ararsa evde değilim, tamam mı? Kesinlikle, dedi Somerset dimdik durarak. Eve uzaklaşınca Somerset eğildi ve kediyi sevmek için kucağına aldı. Etrafta onu görebilecek biri varken asla yapmayacağı bir şeydi bu. Teğmen çok mutsuz diye mırıldandı. Belki biz bir telefon görüşmesi yapmalıyız. Galahad mırıldandı, boynunu gererek Somerset'in uzun kemikli parmaklarının dokunuşundan hoşnut olduğunu gösterdi. Ortak sevgileri onların gizli sırrıydı. O anda her ikisini de düşünmeyen Eve bunu bilse şaşırırdı. Merdivenleri çıktı. Kapalı havuzu ve bahçeyi geçti, spor salonuna girdi. Fiziksel çalışma duygusal endişeleri engellerdi ve Eve bunu biliyordu. Kafasını boşaltarak vücudunu saran siyah bir eşofman altı ve atlet giydi. Komple vücut ünitesini programladı. Makineye seri halde tekrarlanan şiddetli bir dayanıklılık egzersizi uygulamasını emretti ve kesik gelen bilgisayar sesi ondan çömelmesini, kalkmasını, gerilmesini, durmasını, tekrar etmesini isterken dişini sıktı. Tatmin olacak kadar ter attıktan sonra aerobik yapmak için makineyi değiştirdi. Combo ünite ona cezalandırıcı bir koşu, yokuş yukarı çıkış ve sonsuz gibi merdiven basamaklarını çıkma gibi bir hareket programını sundu. Aleti çeşitliliği ayarlayan Eve, koşu yüzeyinin asfalttan kuma, oradan çime ve sonunda çamura dönüşmesini ilginç bulduysa da bütün bu hareketler midesindeki o moral bozucu sıkıntıyı hafifletmemişti. "Kaçabildin," diye düşündü donuk bir ifadeyle, "fakat saklanamadın." Kalbi sertçe atıyordu. Cildine yapışık kıyafeti terden sırılsıklandı. Fakat duyguları hala cam gibi kırılgandı. Yumuşak koruyucu eldivenleri eline geçirirken ihtiyaç duyduğu şeyin bir şeylere vurmak olduğuna karar vermişti. Eve, boks droidini daha önce denememişti. Bu Rourke'un en yeni oyuncaklarından biriydi. Ünite orta sikletti. 1.80 boyunda, 85 kilo ve sıkı kaslıydı. Eve, ellerini kalçasına koyup adamı gözüne kestirirken "Doğru uzaklıkta," diye düşündü. Hafıza bloğuna kodları girdi. Devreler çalışmaya başlayınca hafif bir vınlama sesi duyuldu. Ünite karanlık, nazik kahverengi gözlerini açtı. "Bir maç mı istiyorsunuz?" "Evet dostum, ben bir maç istiyorum." "Boks, karate, Kore ya da Japon tarzı, tekvando, kung fu, sokak stili. Kendini koruma programları da mevcut. Temas seçime bağlıdır." "Düz yakın dövüş," dedi Eve ve geriye çekilip pozisyon aldı. "Tam temas." "Süreli roundlar mı?" "Boş ver, hayır. Birimiz düşene kadar devam edeceğiz arkadaş. Bu kadar." Eve parmaklarını kıvırıp "Gel buraya," der gibi bir hareket yaptı. "Anlaşıldı." Droid kendini programlarken hafif bir ses duyuldu. "Ben sizden yaklaşık 30 kilo daha ağırım. Eğer tercih ederseniz programımda bu handikapa karşı..." Eve yumruğunu sıktı ve hızlıca droidin çenesine bir aparkat indirdi. Droidin kafası geriye doğru gitti. "Bu benim handikapımdı. Hadi başla." "Nasıl isterseniz." Eve çömelip daire çizmeye başlayınca droid de çömeldi. "Programa sesli eklentiler yapılmasını isteyip istemediğinizi belirtmediniz. Alay, hakaret gibi." Eve ayağını seri bir hareketle karnına gömünce droid sendeleyerek geri çekildi. "Övgüler veya uygun acı çekme ünlemleri de mevcut. Üzerime gel, hadi Tanrı aşkına." Droid de öyle yaptı. Çok seri ve güçlü şekilde üstüne geldi ve Eve geriye doğru tökezledi. Neredeyse devriliyordu. Eve yön değiştirirken onu ters eliyle yakaladı ve böyle daha iyi olduğuna karar verdi. Droid onun bir sonraki vuruşunu bloke etti, ağırlığını kaldırıp kolunu Eve'in boynuna sardı. Eve ayağını sıkıca yere basıp destek aldı, dirseğini çaktı ve onu omzunun üzerinden fırlattı. Eve hiçbir şey yapamadan droid yıldırım gibi ayağa kalktı. Eldivenli yumruk Eve'in solar plexusuna sağlam bir vuruş yaptı. Ciğerlerinden dışarı hava püskürttü ve kafasında parlak bir ışık çakarken müthiş bir acı duydu. Eve yuvarlanarak ona bir kafa attı, ayağının üstünü sertçe ezdi. 10 dakika sonra Rourke içeri girdiğinde karısının havada uçarak mindere yapıştığını izledi. Kaşını kaldırdı. Kapıya yaslanıp izlemeye başladı. Eve, droid üzerine gelmeden ayağa kalkacak vakit bulamadığı için droidin ayak bileklerinden birini yakaladı, çevirdi, çekti ve fırlattı. Zihni boşalmış, siyah bir boşluk haline gelmişti. Güçlükle nefes alıp veriyordu ve ağzının içinde kanın metalik tadını alıyordu. Eve, rakibine soğuk ve aralıksız bir fırtına gibi saldırdı. Kendisine veya karşısındakine ait her bir dürtme, her bir vuruş, her bir tekme vücudunu ilkel buz gibi bir öfkeyle titretiyordu. Gözleri şiddetten anlamını yitirmiş, yumrukları acımasızca droidin başına yönelmiş, onu geri geri itiyordu. Rourke kaşlarını çatarak doğruldu. Eve'in nefesi hırıltılı çıkıyordu. Ağlayacak gibiydi ama yine de durmamıştı. Droid sendeleyip dizlerinin üzerine çöktüğünde Eve öldürmek için gerildi. Rourke programı bitir diye emretti ve karısının katılaşmış olan kolunu yakalayarak onun droidin sallanan kafasını tekmelemesini önledi. üniteye zarar vereceksin dedi sükunetle. O, ölümüne dövüş için tasarlanmadı. Eve öne doğru eğildi, ellerini dizleri üzerinde dinlendirdi. Nefesini toparlamaya çalıştı. Zihni şu an tamamen kızıldı, kıpkızıl öfke ve onun bunu silmesi gerekiyordu. Özür dilerim, fazla ileri gittim dedi Eve. Dizleri üzerine yığılmış, ağzı gevşemiş, gözleri bir oyuncak bebek gibi boş bakan droide baktı. Zarar tespit programı çalıştırayım. Onun için endişelenme. Rourke karısının yüzünü görebilmek için çenesinden tutmuş, yüzünü kendine döndürüyordu ki Eve sıyrıldı ve odanın diğer tarafındaki havlusuna doğru ilerledi. Dövüşme havasında mıydın? Sanırım bir şeylere vurmak istedim. Ben buna uygun muyum? Rourke gülümsüyordu. Eve havluyu indirene kadar. Yüzündeki öfke kaybolmuş, geriye sadece gözlerindeki keder kalmıştı. Nedir bu Eve? Ne oldu? Hiçbir şey. Sadece zorlu bir gündü. Eve havluyu kenara attı. Bir şişe maden suyu almak için buz ünitesine ilerledi. Yani şimdiye kadar dedi. Weinberg'un evi tam bir felaketti. Orada işimize yarayacak hiçbir şey yok. Kanıt toplayıcılar garajda da hiçbir şey bulamamışlar. Bulmalarını da beklemiyordum zaten. Cross ve muhteşem Alban'la biraz dalaştım. Mira'yla bir danışma görüşmesi yaptım. Onun kızı da bir vikaymış. Bundan daha iyisini becerebilir misin? İş değil diye düşündü Rourke. Bu gözlerdeki acı mutsuzluğun sebebi iş değil. Ne oldu? Yeterli değil mi? Mira'nın kızı bu büyü işlerinin içindeyken ondan objektif danışmanlık almak zor olacak. Sonra Peabody var. Berbat bir soğuk algınlığı kapmış ve burnu o kadar tıkalı ki anlaması için her şeyi iki kez söylemem gerekiyor. Birden çok hızlı konuştuğunu fark etti Eve. Sözler ağzından dökülürken bunları durdurabilecek gibi görünmüyordu. Bütün gün hapşırıp öksürerek bana çok faydası oldu. Basın Weinberg olayını kaptı. Seninle benim olay yerinde görünmemiz bunu sağladı sayılır. Telelinkim kahrolası haberciler yüzünden hep meşguldü. Her yerde sızıntı var. Kahrolası sızıntılar. Fini onu araştırdığımı öğrendi. Hah diye düşündü Rourke. Şimdi anlaşıldı. Sana çok sert mi çıkıştı? Niye çıkışmayacaktı ki? Eve'in sesi heyecanla yükselmişti. İçindeki acıyı örtmeye ve sakinleşmeye çalışıyordu. Bana güvenebilmesi gerekirdi. Oysa ben yüzüne karşı yalan söyledim. Başka seçeneğin var mıydı? Her zaman bir seçenek vardır. Eve kelimelerini ısırdı. Yarı dolu şişeyi büyük bir öfkeyle duvara fırlattı. Şişe oradan sekti ve içindeki kabarcıklı su dışarı fışkırdı. Her zaman bir seçenek olur diye tekrarladı Eve. Ben kendi seçimimi yaptım. Frank hakkında, Alice hakkında neler hissettiğini biliyordum. Ama ben onu bloke ettim. Emirleri uyguladım. Usulüne uygun davrandım. Eve, artan acısının şişeden fışkıran su gibi içinden de fışkıracağını hissediyordu. Bunu engellemek için savaştı. O haklıydı. Bana her dediği doğruydu. Her şey. Onun yanında olabilirdim. Bunu yapmak üzere mi eğitildin sen? Seni bunu yapman için mi eğitti o? O beni yarattı dedi Eve vahşi bir sesle. Ona borçluyum. Olayın nasıl geliştiğini ona söylemeliydim. Hayır. Rourke ona doğru adım attı. Kadını omuzlarından tuttu. Hayır, yapamazdın. Yapabilirdim. Eve bağırmıştı. Yapmalıydım. Keşke yapmış olsaydım. Ve Eve birden çözüldü. Ellerini yüzüne kapatarak hıçkırıklara boğuldu. Oh Tanrım, ne yapacağım ben şimdi? Rourke onu kendine çekti. Eve nadiren ağlardı. Duyduğu acının en son noktasında gelirdi gözyaşları ve her seferinde çok şiddetli bir ağlama krizine dönüşürdü. Onun zamana ihtiyacı var. Adam bir polis Eve. Onun bir yanı seni anlıyor zaten. Gerisinin de buna yetişmesi gerekiyor. Hayır. Eve ellerini Rourke'un göğsünde yumruk yaptı. Bana o bakışını görseydin. Onu kaybettim Rourke. Onu kaybettim. Yemin ederim rozetimi kaybetmeyi tercih ederdim. Genç kadının gözyaşları sel gibi akarken ve vücudu tir tir titrerken Rourke bekledi. İçinde hep böyle güçlü duygular vardı diye düşündü. Karısını kollarının arasında tutup sallarken. Eve kollarını Rourke'un boynuna dolamış, onun sırtında kalan ellerini bir sıkıp bir açarken hıçkırıklarla sarsılıyordu. Hayatı boyunca şişelediği duyguları serbest bırakıldığında çok etkili oluyordu. Allah kahretsin. Eve uzun bir soluk verdi. İçi titriyor, başı ağrıyordu. enkaz gibiydi ve boğazı acıyordu. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Hiçbir faydası yok. Düşündüğünden çok daha fazla faydası var. Rourke elini uzatıp Eve'in saçını okşadı. Sonra çenesinin altına dokunup yüzünü yukarı kaldırdı. Senin yemek yemeye ve gece doğru düzgün uyumaya ihtiyacın var. Böylece yapmak zorunda olduğun şeyi yapabilirsin. Ne yapmam gerekiyor? Soruşturmayı sonuçlandırmak. Bunu yaparsan her şeyi arkanda bırakabilirsin. Evet. Eve ellerini kendi sıcak, ıslak yanaklarına koydu. Soruşturmayı sonuçlandırmak. En önemli şey bu. Eve tıslayarak nefesini verdi. Kahrolası iş. Bu adalet. Rourke baş parmağını Eve'in çenesindeki çukura sürttü. Değil mi? Eve ona baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Şişmişti ve yorgun bakıyordu. Artık bilmiyorum. Eve yemek yemedi ve Rourke onu zorlamadı. Kendisi de keder denen duyguyu yaşamıştı ve yemeğin avutmadığını biliyordu. Aslında Eve'in gözünü korkutup ona yatıştırıcı vermeyi düşünüyordu ama bunun da pis bir iş olacağını biliyordu. Böylece Eve erkenden yatağa gidince müteşekkir olmuştu. Bir konferans çağrısı yapacağı bahanesiyle çıktı. Rourke ofisindeki monitörden yatakta huzursuzca dönüp durması sona erip de uyuyana kadar Eve'i izledi. Yapması gereken şey 1-2 saatten uzun sürmezdi. Eve'in o işini bitirmeden önce kalkıp kendisini arayacağından şüpheliydi. Şimdiye dek hiç Feeney'in evine gitmemişti. Apartman gösterişsiz, güvenlik açısından donanımlı, eski rahat bir binaydı. Rourke binanın adama uygun olduğunu düşündü. Girişten reddedilmeyi istemediği için güvenlik alarmını ve giriş kilitlerini devre dışı bıraktı. Bu da kendine uygundu. Küçük lobi boyunca yürüdü. Yakın zamanda uygulanan böcek ilacının kokusunu hafiften yakalamıştı. Amacı onaylamış olsa da böcekleri hatırlatan kokudan hoşlanmamıştı. Zihnine bununla ilgilenmek üzere not aldı. Ne de olsa bu binanın sahibi kendisiydi. Rourke asansöre girdi. Üçüncü kata çıkmak istediğini belirtti. Dışarı çıktığında koridordaki halının değişmesi gerektiğini gördü. Ancak çok iyi ışıklandırılmıştı. Güvenlik kameralarının üzerindeki ufak ışın verimli şekilde yanıp sönüyordu. Duvarlar temiz ve kapalı kapılar ardındaki yaşamın ancak belirsiz seslerini geçirecek kalınlıktaydı. Hafif bir müzik sesi, hızlıca bir kahkaha gürültüsü, huysuz bir bebeğin gece vakti feryadı. Hayat diye düşündü Rourke ve güzel bir hayat. Rourke Feeney'in kapısının zilini çaldı ve bekledi. Gözlerini ciddi şekilde gizlenmiş olan ekrana dikti ve intercomdan Feeney'in rahatsız olmuş sesi gelinceye kadar da bakmaya devam etti. Ne istiyorsun? Fakirleri mi ziyaret ediyorsun? Bu binanın fakir olarak nitelendirileceğini sanmıyorum. Yaşadığın sarayla karşılaştırılınca her yer öyle sayılır. Yaşam mekanlarımız arasındaki farkları kapı aracılığıyla mı tartışmak istiyorsun, yoksa beni içeri alacak mısın? Ne istediğini sordum. Neden burada olduğumu biliyorsun. Rourke kaşını kaldırdı. Yeterince hakaret edici olduğundan emin olmak istiyordu. Benimle yüzleşecek kadar yüreğin var, değil mi Feeney? Bunun etkisi Rourke'un beklediği gibi oldu. Kapı hızla açıldı. Feeney kapıda durmuş, savaşa hazır küçük vücuduyla girişi engelliyordu. Kırışık yüzü öfkeyle parlıyordu. Bu iş seni hiç ilgilendirmez. Aksine, Rourke olduğu yerde durdu ve sesini aynı seviyede tuttu. Bu beni fazlasıyla ilgilendirir. Ama komşularını ilgilendireceğini sanmam. Feeney dişlerini sıkarak geri çekildi. Gir içeri. Ne söylemek zorundaysan söyle, sonra da defol git. Feeney ardından kapıyı çarparken Rourke, ''Karın evde mi?'' diye sordu. ''Onun kadınca bazı işleri var bu akşam.'' Feeney başını bir boğa gibi kaldırdı. ''Saldırmaya hazırlanıyor.'' diye düşündü Rourke. ''Bana vurmak istiyorsan yap hadi. Senin o güzel yüzüne yumruğu indirmekten hiç çekinmem.'' ''Tanrı aşkına, Eve de tıpkı senin gibi.'' Rourke başını sallayarak bakışlarını oturma odasında dolaştırdı. ''Yuva işte.'' diye karar verdi. ''Yeterince tertipli değildi.'' İzleme ekranı top oyununa ayarlanmış, sesi kısılmıştı. Beyzbol sopası savrulmuştu, top tam bir sessizlik içinde uçuyordu. Skor nedir? Yankiler bir sayıyla önde, 7. atışın sonu. Kendini Rourke'a bir bira uzatmanın eşiğinde yakalayan Feeney tekrar dikildi. Sana söyledi değil mi? Senin en başından beri haberin vardı. Ona bana söylememesi emredilmemişti ve o benim yardım edebileceğimi düşündü. Rourke yardım edebilirdi diye düşündü Feeney ve ağzında acı bir tat hissetti. Eve'in zengin, şık kocası ona yardım edebiliyordu. Fakat eski eğitmeni ya da eski ortağı edemiyordu. Onunla yan yana, gururla, şevkle 10 yıl boyunca çalışan adam edemiyordu. Allah kahretsin. Bu senin bir sivilden başka bir şey olduğun anlamına gelmiyor. Yorgun gözleri düşünceye dalmıştı. Sen Frank'i tanımıyordun bile. Hayır, tanımıyordum ama Eve tanıyordu ve onu önemsiyordu. Biz ortaktık. Ben ve Frank. Biz dosttuk, aileydik. Eve'in beni bunun dışında bırakmaya hakkı yoktu. Hissettiğim bu ve ona söylediğimde buydu. Eminim öyle demişsindir. Rourke bakışını ekrandan çevirdi ve Feeney'in gözlerinin içine baktı. Ve bunu nasıl söylediysen Eve'in kalbini kırdı. Duygularına çentik attım biraz. Feeney Rourke'un yanından uzaklaştı. Yarı dolu bira şişesini aldı. Öfkeden gözü kararmış olduğu halde üzerine giderken Eve'in gözlerindeki yıkımı görmüştü ve bunu hiç önemsememeyi dilemişti. O bunun üstesinden gelir. Feeney şişeyi başına dikerek içerken bunun boğazındaki acı tadı bastıramayacağını biliyordu. O işini yapar. Sadece artık benimle yapmayacak. Ben onun kalbini kırdığını söyledim. Bunda ciddiydim. Onu ne zamandır tanıyorsun Feeney? Rourke'un sesi sertleşmişti. Dikkat bekliyordu. 10 yıl? 11 mi? Onun yıkıldığını kaç kere gördün? Bir elinin parmaklarıyla sayabileceğin kadar sanırım. Sonuçta ben bu gece onun yıkıldığını izledim. Rourke dikkatlice bir nefes aldı. Hiçbiri için sinirlenmek çözüm değildi. Eğer onu ezmek istediysen bunu başardın. Ben ona durumunu söyledim, o kadar. Şimdiden içi suçluluk duygusuyla dolmaya başlamıştı. Elindeki şişeyi sertçe çarpar gibi masaya bıraktı. Bunu savuşturmaya kararlıydı. Polisler birbirlerini kollarlar. Birbirine güvenleri yoksa hiçbir şeyleri olmaz. Eve Frank'i kurcalıyordu. Bunu yapacaksa bana gelmesi gerekiyordu. Ona yapmasını söylediğin şey bu muydu diye karşı koydu Rourke ve ona bu türden bir polis olması için mi destek oldun? Whitney'in ofisinde olan sen değildin. İşi yapmak için emirleri sen almadın diyerek Feeney cevap vermeye zaman bulamadan ekledi ve bunun için acı da çekmedin. Hayır, Feeney'in içinden yeni bir acı dalgası geçti. Ben değildim. Feeney oturdu. Kasıtlı olarak ekranın sesini açtı ve antik savaş görüntüsüne baktı. İnatçı, kalın kafalı İrlanda piçi diye düşündü Rourke. Feeney'e karşı hem sempati hem sabırsızlık hissediyordu. Zamanında bana bir iyilik yapmıştın dedi. Ben Eve'le ilk defa karşılaştığımda bir durumu yanlış anladığım için onu incitmiştim. Sen de beni hizaya sokmuştun. Şimdi ben de sana buna benzer bir iyilik yapacağım. Senin iyiliklerini istemiyorum. İstesen de istemesen de alacaksın. Rourke rahat yaylı bir koltuğa oturdu. Feeney'in hemen hemen boşalmış şişesini alıp bir yudum içti. Eve'in babası hakkında ne biliyorsun? Ne? Feeney'in bu kez kafası karışmıştı. Başını çevirip Rourke'a baktı. Bunun olan bitenlerle ne alakası var? Eve'le ilgili her şeyle alakası var. Sen babasının onu 8 yaşına dek dövdüğünü, işkence ettiğini ve ona tekrar tekrar tecavüz ettiğini biliyor muydun? Feeney'in çenesindeki bir kas seyirdi ve dönüp ekranın sesini kıstı. Feeney, Eve'in 8 yaşında bir sokakta dövülmüş, kemikleri kırılmış, cinsel tacize uğramış olarak bulunduğunu biliyordu. Kayıtlar böyleydi ve kendisi resmi bilgileri almadan asla biriyle çalışmazdı. Ancak Eve bunları yapanın babası olduğunu bilmiyordu. Şüphelenmişti ama bilmiyordu. Midesi buruldu. Elleri yumruk haline geldi. Bunu öğrendiğime üzüldüm. Hiç bahsetmemişti. Eve bunu her zaman hatırlamıyor. Ya da daha doğrusu hatırlıyor ama hatırlamayı reddediyor. Hala kabuslar görüyor, geçmişe dönüşler yaşıyor. Bunu bana anlatmanın bir anlamı yok. Eve de böyle söylerdi büyük ihtimalle. Fakat ben sana yine de anlatıyorum. O kendisini olmak istediği kişi haline getirdi ve bunu yapması için sen ona yardım ettin. Senin için duvarın içinden bile geçmeyi dener, bunu biliyorsun. Polisler birbirlerini kollarlar, işimiz budur. Ben işten bahsetmiyorum. Eve seni seviyor ve o kolayca birini sevmez. Bunu hissetmek ve göstermek onun için çok zordur. Bir yanı kandırılmaya, bir darbeye karşı her zaman tetikte kalacak. Sen onun için 10 yıl boyunca baba oldun Feeney. O tekrar kırılmayı hak etmiyor. Rourke ayağa kalktı. Başka bir şey söylemeden evden ayrıldı. Yalnız kalınca Feeney yüzünü ellerine gömdü. Parmaklarını gür kızıl saçlarına soktu. Sonra ellerini kucağına bıraktı. Eve, pencerelerden yayılmakta olan ışığa karşı gözlerini kırpıştırarak uyandığında saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Rourke, güneşe karşı uyanmayı tercih ederdi. Geceliğin sinsice yataktan çıkmaz ya da Rourke'dan sonra yatmazsa güneş ışınlarını gizleyen perde ekranlarını çekme şansı olmuyordu. Eve kendini miskin hissediyordu. Bunun çok uyumaktan olduğuna karar verdi ve yataktan kalkma girişiminde bulundu. Ama Rourke'un kolu uzandı ve onu yakaladı. "Şimdi değil." Sesi kısık, gözleri hala kapalıydı. Eve'i tekrar geri çekti. "Ben uyandım. Erkenden bir başlangıç yapabilirim." Eve kımıldadı. "Neredeyse 9 saattir yataktayım. Daha fazla uyuyamayacağım." Rourke bir gözünü açtı. Eve'in dinlenmiş göründüğünü anlaması için yeterliydi bu. "Sen bir dedektifsin," diye vurguladı. "İddiaya girerim ki eğer araştırsaydın, yatakta uyku dışında yapılabilecek aktiviteler de olduğu gibi şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkarırdın." Eve'in üzerine yuvarlanırken dudakları kıvrıldı. "Sana ilk ipucunu vermeme izin ver." Rourke'un şimdiden sertleştiğini bilmesi ya da kendisinin kocası için böylesine çabuk hazır olabilmesi Eve'i şaşırtmamalıydı. Rourke yavaşça onun içine kaydı. Yumuşak hareketlerle ağır ağır derine doğru ilerlerken uykunun Eve'in gözlerinden tamamen silinip yerini hoşnutluğun almasını izledi. "Düşünüyorum da ben çoktan olayı çözdüm." Eve kalçalarını kaldırdı ve Rourke'un tembelce hızına ayak uydurdu. "Çok hızlı bir araştırmacısın." Rourke dudaklarını aşağı indirip burnunu Eve'in çenesinin altına sürdü. "Bu noktayı seviyorum," diye mırıldandı. "Ve bunu." Rourke'un eli Eve'in kaburgalarından yukarı doğru kayıp göğsünü avucuna aldı. Uyarılma tatlıydı, basitti ve Eve'in içini çekmesine sebep olmuştu. "Beğenmediğin bir yere gelirsen bana haber ver." Eve kolları ve bacaklarıyla Rourke'u sarmıştı. Rourke çok sağlam ve sıcaktı. Eve'in göğsünde hissettiği kalp atışları çok rahatlatıcıydı. Zevk saydam katmanlardan oluşmuştu. Eve'in beyninde yüzüyor ve tüm vücuduna yayılıyordu. "Üzerime çık." Rourke Eve'in dudaklarını kavradı, sonra "yavaşça," diye mırıldandı. "Pekala." Eve'in nefesi kesilmeye başlamıştı bile. Bu kadar incelikle rica edince, orgazmı Eve birden bütün bedeninde hissetti. Çabuk kaybolmayan uzun bir dalga gibiydi. Eve Rourke'un da kendisini takip ettiğini hissetti. Aynı akıntıyı yakaladı ve yanağını genç adamınkine bastırdı. "Bu bir kurabiye gibi miydi?" diye merak etti Eve. "Hı? Bilirsin işte. Bir kurabiye alırsın, kendini daha iyi hissedersin." Eve Rourke'un yüzünü iki avucunun arasına aldı ve o gülerken kaldırdı. "Benim kendimi daha iyi hissetmemi mi sağlıyordun?" "Kesinlikle böyle olmasını umuyordum. Ben de çok işe yaradı." Rourke Eve'in başını kendine doğru eğip onu hafifçe öptü. "Seni istedim. Her zaman istiyorum." "Erkeklerin akılları penislerinde uyanmaları ne komik. Bu bizi olduğumuz gibi yapan şey." Hala kıkırdarken Rourke Eve'i kendi üzerinden yuvarladı ve poposunu okşadı. "Hadi duş alalım. Sana bir kurabiye daha vereceğim." Yarım saat sonra Eve tökezleyerek duştan çıktı ve kurutucu tüpe girdi. Ruh hali söz konusu olduğunda Rourke çabuk değişme sanatçısıydı. Eve sersemlemişti. Tembelden memnuna, oradan ateşliye, dumanlıya, beyin uyuşturucu sekse, hepsi birden kısacık bir sabahta. Eve'in sistemi hala çok bitkin olduğundan bir elini destek olarak tüpün kenarına koydu. Sıcak hava tüm bedeninin etrafından üflüyordu. Rourke duştan çıktığında Eve bir parmağını savurdu. "Uzak dur benden. Beni bir daha yakalarsan seni indirmek zorunda kalacağım, ciddiyim. İşim var." Rourke bir melodi mırıldanarak havluyla kurulandı. "Seninle sabahları aşk yapmayı seviyorum. Sen sadece çağrı merkezinden aranınca ya da ben seni ifade edersem çabucak kalkıyorsun." "Şimdi uyanığım." Eve dışarı çıktı. Saçlarının arasından elini geçirdi. Güvenli bir mesafeden bir sabahlık almak için uzandı. "Git borsa raporlarına filan bak." "O fikirdeyim. Kahvaltı istersin sen," dedi Rourke odadan çıkarken. "Ben yukarıya getireyim." Eve ona aç olmadığını söylemek istedi bir an. Aç değildi. Fakat kendisi de biliyordu ki yakıtsız günü geçirmeyi başaramazdı. Eve yatak odasına geldiğinde Rourke'un gömleğini giyerken bakışları masa monitörüne odaklanmış, başlıkları ve finansal haberleri izlediğini gördü. Eve onu geçip dolabına ilerledi, basit, gri bir pantolon seçti. "Dün gece kendimi kaybettiğim için üzgünüm." Rourke bakışlarını ona çevirdi. Evin bir gömlek alırken arkasını dönmesini gözledi. Altüst olmuştun, buna da hakkın vardı. Her neyse, benim bir budala gibi hissetmememi sağladığın için teşekkürler. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Eve bir omzunu kaldırdı. Yapacak bir işim var. Kendini uykuya vermeden önce Eve bu sonuca ulaşmıştı. Bunu yapmalıyım. Belki bunu doğru yaparsam her şey bittiğinde belki Feeney benden bu kadar fazla nefret etmez. O senden nefret etmiyor Eve. Eve cevap vermeyince Rourke sürdürmeyi bıraktı. Rourke gizlenmiş oto aşçıda yemeklerini çoktan programlamıştı. Bu sabahı jambon ve yumurta tamamlar diye düşünüyorum. Rourke önce kahveyi aldı, oturma alanındaki masaya getirdi. Bu her sabah işi çözer. Eve kararlı bir gülümseme sergiledi. Yemeğini almaya kendi gitti. Kremalı yumurtaları yerken izleme ekranına Kanal 75'i açmasını emretti. Canlı yayını yapan haberciyi görünce kaşları çatıldı. Kadın sabahın 7.30'unda porselen bir bebek gibi pırıl pırıl görünüyor ve Weinberg cinayetiyle ilgili bilgileri aktarıyordu. NYPSD'nin cinayet bölümünde görevli olan Teğmen Eve Dallas, cinayet sırasında olay yerinden sadece birkaç metre uzakta olmasına rağmen hiçbir sağlam kanıt bulamadı. Soruşturma halen sürüyor. Bu cinayet kısa süre içerisinde Teğmen Dallas'la bağlantılı ikinci bıçaklama vakası. Bu olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda Dallas yorum yapmaktan kaçındı. 10 yaşında görme özürlü bir çocuk bile bunların bağlantılı olduğunu görebilir Tanrı aşkına. Eve zaten otomatik olarak yiyordu. Dinlediklerinden sonra tabağını itip yemeği bıraktı. Bu Cross Kalta cehennem evinde oturmuş gülüyordur şimdi. Eve birdenbire kalkıp telaşla bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Rourke bunu iyi bir işaret olarak algıladı. Eğer Eve kızgınsa kendisini üzgün hissetmiyor demekti. Rourke kruvasanı için taze çilek reçeli seçti. Onu çivileyeceğim. Tanrı adına yemin ederim onu çivileyeceğim. Hepsi için. Weinberg'la arasında bir bağlantı bulmalıyım. Eğer bunu yapabilirsem onu daha fazla taciz edebilirim. Bu onun yerine altüst etmemi sağlayacak arama iznini almama yetmeyebilir. Fakat onun kıçında olmaya devam edeceğim. Tamam öyleyse. Rourke açık mavi keten kumaşa parmaklarını sildi ve peçeteyi kenara koydu. Sana bu konuda yardım etmeliyim. Eve telaşla mırıldanmaya devam ederken Rourke ayağa kalktı. Bir şifonyere gitti, oradaki bir çekmeceden mühürlenmiş bir disk çıkardı. Teğmen, efendim, düşünüyorum. O zaman ben senin düşünce trenini Cross'un tarikatının üye listesiyle engellemeyeyim. Yarım bir gülümsemeyle Rourke diski avucuna vurdu ve Eve'in gözlerini açıp kendisine bakmasını bekledi. Liste mi? Sende üye listesi mi var? Nasıl? Rourke başını kaldırdı. Bunun nasılını gerçekten bilmek istemiyorsun değil mi? Eve, hayır dedi hemen. Hayır sanırım istemiyorum. Sadece bana onun listede olduğunu söyle. Eve gözlerini kısa bir süre için kapattı. Sadece bana Weinberg'un listede olduğunu söyle. Tabii ki var. Eve'in sırıtışı ani ve ateşli parlaklıkta oldu. Seni seviyorum. Rourke ona diski uzattı. Sevdiğini biliyorum. 16. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 17. ayrımda.